Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı kirâmın, Enbiyâ-i İzâmın, Sâdât-ı kirâm hazırâtına, cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selâmetine, şerirlerin şerlerinden muhafazasına, bu niyaz ile bir Fâtiha-i Şerîf ve üç İhlâs sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Nebiler silsilesinde Hazreti Yunus Aleyhisselam'a geldik. Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan alacağımız ibretler, dersler bir istiğfar ve zikrin ehemmiyeti. Diye ibadet, muamelat bunda kabule muhtaç olması. Yine ilahi emirlere karşı sabır ve sebat. Emir bil maruf ve nehy anil münker. Onun ehemmiyeti. Mü'min, iç âlemini ihya edecek, devrin akışından kendisini mesul görecek. Yunus aleyhisselâm, Ninova halkına gönderildi. Ninova şehri, Dicle nehrinin kenarında, şimdiki Musul civarında olan bir coğrafya parçasıdır. Babası Metta, isminde salih bir kişidir. 30 yaşında kendisine peygamberlik verilmiştir. Peygamberlik hususunda Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyuruyor: muhakkak Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. Yine ayet-i kerimede onu 100.000 kişiye peygamber olarak gönderdik ve hatta artıyorlardı. Ninova halkı putperestti. Heykeller tapıyordu. Zalim bir kavimdi. Yunus aleyhisselam onları tevhide davet etti. Fakat maalesef iki kişi iman etti 100.000 kişiden. Biri alim ve hakim bir kişiydi. Öteki de abid ve zahit bir kimseydi. Diğerleri Yunus'a şöyle diyorlardı: aramızda bu kadar kâhin, âlim, sanatkâr varken sen tek başına ortaya çıkıyorsun. Atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Tanrılarımızı inkâr ediyorsun. Sen kimsenin alışkın olmadığı hükümlerle bizim ayağımızı bağlıyorsun. Hatta bu sözler de yetmiyormuş gibi her türlü cefa ve ezâda bulunuyorlardı. Hazreti Yunus aleyhisselâm onun yaptığına tahammül ve sabır gösteriyordu. Ve onları yine bıkmadan, usanmadan merhametle tevhide davet ediyordu. Rasûlullah Efendimiz'e olan bir tebliğde, Nahl Sûresi 125. ayette bu tebliğin ehemmiyeti bakımından Cenâb-ı Hak buyuruyor: İdrak sahibi, idraki yüksek kimselere hikmetle tebliğ et. İdraki vasat olan kimselere öğüt ver. İdraki inatçı olan kimselere onlarla mücadele et. Kavlen leyyina, yumuşak bir şekilde İslam'a davet et. Zaten Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman bu üç şekilde bir tebliğ vardı. Yunus aleyhisselâm kavmini ikazı devam etti. Fakat onlar Yunus aleyhisselâmın bütün ikazlarını gülüp geçtiler. Hatta dediler, biz bir kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecekse, müsaade et de bize Yunus, bu azap bize gelsin dediler. Alay ettiler. Küfürlerine inat ettiler. Tabi Yunus aleyhisselâm kavminin bu haline çok üzüldü. Daha fazla dayanamayıp, izni ilahi beklemeden kavminden ayrıldı. Yoldayken Cenâb-ı Hak ona, ey Yunus, geri dön, 40 gün daha onlara iman et, buyurdu. Yunus aleyhisselâm bu emir üzerine tekrar kavmine döndü. Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Yine uslanmadılar. Vaad edilen günden 37 gün oldu, daha 3 gün vardı. Yunus aleyhisselâm büyük bir hüzünle kavminden ayrıldı. Ve o gün başınıza gelen azabı bekleyin dedi ayrılırken. Bunun alameti önce benizleriniz solacak, sonra da emr-i ilahi gelecek, azap gelecek dedi. Büyük bir üzüntüyle kavminden ayrıldı. Ve bu asi kavminden uzaklaşmış oldu. Daha 3 günden sonra Ninevaların benizleri sararmaya başladı. Renkleri uçmaya başladı. O an her şeyi anladılar birbirlerine. İşte Yunus'un haber verdiği azabın bir alametidir dediler. Biz onun bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. Başlarına gelen azaptan dolayı büyük bir korkuya kapıldılar. Gökyüzü kararmaya başladı. Çaresizlik içinde bir ümit kapısı aradılar. Birbirine eğer Yunus aramızdaysa korkmayalım. Şayet gitmişse azap bizi helak edecektir dediler. Son derece pişman oldular. Yürekleri yaptıkları yüzünden nedametle dolup taştı. Ne yapacaklarını bilmez hale geldiler. Büyük bir tövbe iştiyakı içerisinde salih bir kişiye koştular. Azabın gelmesine iki gün vardı. O salih kişi şu tepeye çıkın dedi, tövbe tepesine dedi. Birbirine helalleşin dedi. Gasp ettiğiniz hakları sahiplerine geri verin. Rabbimize kurbanlar kesin. Bundan küçük, büyük, zengin, fakir herkes yesin. Sonra başlarımızı açarak, ey Yunus'un Rabbi, biz tövbe ettik, sana inandık, Yunus'un peygamberini kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an ondan emir ve yasaklarını öğrenip tatbik edeceğimiz diye Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Ninovalıların gözyaşları için bütün bu söylenenleri yerine getirdi. Cenab-ı Hak onların tövbesini kabul etti. Daha tabii alametler vardı, daha tahakkuk etmemişti. Üzerine azab-ı ilahi kaldırıldı. O günlerde cuma günüydü. Ayrıca o günde Aşure günüydü. Muharrem'in 10'uydu. İmansızlık sebebiyle helâke duçar olup da tövbe ederek kurtulan tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmiydi. Ayette bunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam Ninova'dan ayrılınca Zünnûn'a zikret Cenab-ı Hak bir o öfkeli bir halde geçip gitmişti. Enbiyası büyük bir üzüntüyle terk etmişti. Zünnûn Hazreti Yunus'un lakabı yani balık sahibi manasına gelir. Bu lakap balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus şehirden ayrılınca Dicle Nehri'nin kenarına geldi, bir gemiye bindi. Ayet-i kerime hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Fakat gemi hareket ettikten bir müddet sonra suyun ortasında durdu. Hareket etmez hale geldi. Gemi mensupları içimizde bir mücrim var dediler, bir günahkar var dediler. Bundan gemi durdu dediler. Nasıl bulacağız bunu? Kura çekerim dediler. Kura çektiler, Yunus'a çıktı. Dediler, Yunus iyi bir insandır, salih bir insandır dediler. Bir daha çekerim dediler. Yine Yunus'a çıktı. Üç defa çektiler, yine aynı şekilde çıkınca Yunus'u suyun ortasına bıraktılar. Ayet-i kerimede gemide olanlar karşılıklı kura çektiler de Yunus kaybedenlerden oldu. O bizim kendisini asla sıkıntıya uğratmayacağımızı zannetmişti. Yunus Aleyhisselam'a da bir ihtar bu. Ne oluyor? Bir zelle oluyor. Peygamberlerin yaptığı ufak hatalar zelle oluyor ki bu ümmete bir ders, ümmet böyle bir hataya düşmeyecek. Tabii herhalde büyük bir balık bu. Mavi balinalar gibi iri bir balıktı. Artık o balığın keyfiyeti açıklanmıyor. Yunus'un kemiklerine zarar vermesi için Cenab-ı Hak o balığa talimat verdi buyuruluyor. Yunus Aleyhisselam ilahi takdire razı oldu. Rabbine teslim oldu. İçinde bulunduğu zor ve sıkıntılı şartlar altında bile istiğfar ve dua ile meşgul oldu. Cenab-ı Hak bildiriyor, o diyor karanlıklar içinde diyor, çok üzgün bir şekilde hâne Rabbini şöyle arz ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zâlimin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Rabbimiz Yunus Aleyhisselam zellesini bu duası hürmetine affetti. Tabii kavmini üç gün daha bekleyecekti. Bir zelle oldu, bir ümitsizlik içine düştü. Cenab-ı Hak yine buyuruyor. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Yani hiç şüphesiz bu affın yegane sahibi Cenab-ı Hak ve sebebi de Yunus'un çokça tesbih etmesiydi. Yine ayet-i kerime buyuruyor. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı tekrar dirilecekleri güne kadar yani kıyamet gününe kadar onu balığın karnında bırakırdık Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani Yunus Aleyhisselam kavminin helaki için verilen 40 günlük mühleti 37 gün sabretti ama 3 gün daha sabretmesi gerekiyordu. Cenab-ı Hak onu balığın karnında sabır talimine geçirdi. Onu büyük bir imtihana tabi tuttu. Sonra onu balık sahile attı. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Saffat Suresi 145-146. Hâlsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık ve üstüne gölge yapmasını kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Balık attığı zaman Yunus Aleyhisselam çok zayıflamıştı, bitkindi. Himaye muhtaç durumdaydı. Vücudu pelte halindeydi. Havada oldukça sıcaktı. Allah Teala onu güneşin yakıcı sıcağından koruyacak geniş yapraklı bir bitki bitirdi. Onun gölgesinde sinek türünden bir haşerat da yoktu. Cenab-ı Hak bu bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlatırdı. Hazreti Yunus Aleyhisselam kendisini toparlayınca Ninova'ya doğru yola çıktı. Şehre yaklaştığında bir çobana rastladı. Çobana kavmini sordu. Çoban da anlattı ve kavminin tövbekâr olduğunu, böylece Allah'ın kendini affettiğini bildirdi. Herkes Yunus'u ilahi emirle bildirmek üzere kendisinin gelmesini beklediğini söyledi. Yunus Aleyhisselam döndüğünü haber alan kavmi hemen onun yanına geldiler, kendi özür dilediler. Hazreti Yunus da müsamaha ile davranarak onlara emir Allah'ın yasaklarını tebliğ etti. Hak davasına sahip olan bir mü'mine yakışan sabırlı olmak. Sakin ve azimli olmak. Yunus kavminden son derece bizar oldu. İlahi vahyi beklemeden ondan ayrıldı. Bu ise bir bakıma sabırsızlık ve bir acelecilik oldu. Bu şekilde bir zelle işlemiş oldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o Mekke müşriklerinin zulüm, eziyet, cefalarını tahammül etti. Hicret emri gelinceye kadar sabırla bekledi. Ondan sonra ayet-i kerime indi malum. Sen şöyle niyaz et. Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver diye Rasûlullah Efendimiz öyle dua ederek oradan ayrıldı. Burada Yunus Aleyhisselam'ın Kalem Suresi'nin 48-50. ayette eğer Rabbinden nimet ona yetişmeseydi onu mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atardık buyuruyor. Şimdi burada demek ki Yunus Aleyhisselam istiğfar etti, zikretti. Eğer etmeseydi onu balığın karnı kıyamete kadar bekletirdik buyuruyor. Burada da Kalem Suresi'nde de eğer Allah'ın nimeti yetişmeseydi o ne nimet? Af nimeti. Demek ki bütün ibadetlerimiz, taatimiz vesairemiz kabule muhtaç. Onu ıssız bir yere atardık buyuruyor. Bir peygamber atıyor buraya Cenab-ı Hak. Demek ki ferdi olarak bir mümin olarak bunda bir tefekkür etmemiz lazım. Yani Yunus Aleyhisselam her ne kadar çokça zikir ve istiğfar etmiş olsa da onun kurtulması Allah'ın affetmesine bağlı. Bu çok ibretli bir vaka. Demek ki hiçbir zaman ben şu kadar hatimin dedim, şu kadar cami, şu kadar mektep, şu kadar hafız, şu kadar şey vesaire bunların hepsi kabule muhtaç. Yapılan ibadetlerin, taatlerin kabul için Cenab-ı Hakk'a daima ilticada bulunacak. Rasûlullah Efendimiz, ben 70 kere, diğer biraz 100 kere istiğfar ederim buyuruyor günde. Yunus Aleyhisselam kıssasından alınacak ibretler, tebliğde titizlik, sebat ve sabır, bıkkınlık olmayacak. Bir de sabit, ta Çin'e kadar gitti, dünyanın insanı her yere gitti, bir sabırsızlık, üşengeçlik olmadı. O iman heyecanı üşendirmedi ve yormadı. Demek ki bir mü'minde de tebliğde titizlik ve sebat ve sabır. Bu nereden başlayacak? Evladından başlayacak. En yakınlarından başlayacak. Çevre çevre, daire daire genişleyecek. Kendisini devrin akışından mesul görecek. İkinci, zikir ve istiğfarın ehemmiyeti. Bu da çok mühim. Üçüncüsü, İhlasla yapılan tövbenin kabul olması. En mühim tövbenin kabulü zaman, saat olarak ve muayyen günler var. Ramazan-ı Şerif var, Kadir Gecesi var, diğer Kandil geceleri var. Fakat her günde vel müstafirine bil esar seherler olmuş oluyor. Yine dördüncü bu sekerat halindeki tövbe yalnız Yunus Aleyhisselam'a mahsus kabul edildi. Fakat daha tahakkuk etmemişti. Yani emareleri belirmişti. Hemen ona tövbeye yapıştılar. Bilmiyorum, bugün de emareler var mı? Ticari ahlak nasıl? İçtimai ahlak nasıl? İffet vesaire nasıl? Yani kıyametin zamanını bilmiyoruz. Rasûlullah Efendimiz de bilmediğini buyurdu. Fakat alametlerini bildirdi. Velhâsıl insanoğlunun en çok muhtaç olduğu amel, tövbe ve istiğfardır. Çünkü Cenab-ı Hak insanı tertemiz olarak dünyaya gönderdi. Ondan huzuruna tertemiz şekilde geri dönmesini istiyor. Fakat insan dünyaya aldanıyor, günahlara kanıyor. Cenab-ı Hak illâ men atallâhe bi kalbin selim buyuruyor. Yani rafine olmuş tertemiz bir kalp istiyor. Mesela doğduğu zaman tertemiz olarak geldi. Yani mis gibi kokar doğan çocuk. O şekilde Cenab-ı Hak istiğfarlarla, ibadetlerle, taatlerle, Cenab-ı Hak ilticalarla son nefese kadar kul vazifesini ifa edecek. Sadece şu var tabii, Tövbe dilde kalmayacak, gönülden yapılacak. Tövbeten nasuha buyuruluyor. Yine Adem Aleyhisselam Havva validem istiğfar ettikleri gibi istiğfar edilmeye gayret edilecek. Serendip'te Adem Aleyhisselam, Cidde'de Havva validemiz, hiçbir insan yok yanlarında. O şekilde 40 sene bir istiğfar ediyor, o yasak meyve yaklaştıkları için. Tabi bu son nefes çok mühim. Evliya Allah bu son nefesten daha evvel endişe içinde. Hâlid-i Bağdadî Hazretleri talebesine yazdığı mektupta, oğlum diyor, hiçbir amelleme güvenemiyorum. Allah'ın rahmetini ümid ederek gidiyorum. Aman benim hüsnü hatem için dua etti. Yine Adem Aleyhisselam Havva validemize Rabbena zalemna enfusuna diye onlar da o şekilde dua ediyorlar. Tabi burada çok mühim. Bu yasak meyveye yaklaşmalısı dolayısıyla Adem ve Havva validemizin tabi bu bir gafleten oldu. Dünyaya inmelerine bir gerekçe olacak. Bu şekilde dünyaya inecekler. Dünyadan da bir insan nesli onlardan kıyamete kadar gelecek. Ayet-i kerimede yine Taha suresi 120. ayette Adem de asi oldu buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti. Demek ki bol tövbe olacak. Giderken, gelirken daima insan hiçbir günah olmasa bile o mümkün değil ama gafletini düşünecek. Devamlı bir istiğfar, estağfurullah lazime devam edecek. Tabi seherler en mühim vakti. Cenab-ı Hak o müttakiler geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde istiğfara devam ederler buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak Furkan suresinde yine Cenab-ı Hakk'ın merhameti ancak tövbe ve iman edip salih amel işleyenler müstesnadır. Allah onun kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mühim olan o tövbe edebilmeyi becerebilmek. O da bir kalbin sanatı oluyor. Yani dildekine fiile intikal ettirmek icap ediyor. Resul Efendimiz şöyle bildiriyor. Mümin kimse kabrine yatırılır. Eğer mümin salihse cennetin rüzgar ve hoş rayası kendisine gelir. Sonra yanında güzel yüzü, temiz kıyafeti, hoş kokulu bir suliyet temsil eder. Bir insan için bir suliyet temsil eder. Ona bir teselli olarak hoşlandığın şeylerle sevin. Bu sana vaat edilen gündür der. O mümin salih kişi sen kimsin der. Hayır müjdeleyen bir yüzün var senin. O şahısta der ki ben senin dünyadayken salih amelinim der. Sonra o kimse şöyle yalvarır. Ya Rabbi kıyamet hemen gerçekleştir de cenneti bana lütfedeceğin ehlime ve malıma kavuştur. Burada ehline kavuşacak. Malı nedir? Dünyada yaptığı güzel ameller. Bunu söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerimeyi tilavet buyurdular. Allah Teala sağlam bir sözle la ilahe illallah diyerek iman edenleri ayağını kaydırmaz. Hem dünya hayatı hem de afiyeti sapasağlam tutar. Tabi bu hayatın bütün muhtevasında la ilahe illallah Muhammed Resulullah olacak. Yani bir yerde olmayacak, bir boşluk olmayacak. Günahkar kimseye gelin hadis-i şerifte. Efendim günahkar kimseye kabrinin sıkacağını bildirdikten sonra şöyle devam ediyor. Öyle ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Cehennemin kokusu ve sıcaklığı ona gelmeye başlar. Bunlardan sonra yanı çirkin suratlı, perişan kıyafetli, kötü kokulu bir adam temsil eder. Bir suret temsil eder. Hoşlanmadığın şeyle müjdelen, bu sana vaat edilen gündür der o kişi. Facir kimse, mücrim kimse, sen kimsin? Güzün şer habercisidir der. O da şöyle cevap, evet ben senin kötü amellerinim der. Bunun üzerine facir, ya Rabbi kıyamet hiç getirme ne olursa diye iltica eder. Yine buna benzer başka hadis-i şerifler de var. Kabrin ahvali hususunda temsil eder bu amel-i salih dolayısıyla. Sonra ona iki tane pencere açılır. Biri cennetten, biri cehennemden. Ona sen dünyadayken cenneti tercih ettin denir. O ta kıyamet kadar o mevtaya bir teselli olur. Fakat facirse, mücrim bir kişiyse ona da aynı iki pencere açılır. Sen dünyadayken cehennemi tercih ettin denir. Velhâsıl hayatımızın bütün muhtevasında İslam olmalı, şeriat olmalı. Allah'ın emirleri Kur'an ve sünnet olmalı. Her derdin bir devası vardır buyuruyor Efendimiz. Günah derdin devası da istiğfardır. Fakat eğer kul hakkı varsa o değişiyor orada iş. Kul hakkı Cenab-ı Hakk'ın affının dışında kalıyor. O kul hakkı kıyamette onun bedelini ödeyecek. Kimi o kul hakkı olarak zulmetti, dedikodu etti vesaire etti. Ya da onu bir müşkül durumda bıraktı. Hakkını yedi. O da kıyamet gününe kalacak. Sevabından verecek. sevabı biterse karşı tarafın günahlarını üstlenecek. Enfal 33. ayetinde Cenab-ı Hak Efendimiz için sen aralarında olduğun müddetçe Allah onlara umumi bir azap indirmeyecektir. Mekke'de bir azap inmedi. Hicret ettikten sonra azap inmeye başladı. Açlık başladı. Semaya baksalar bembeyaz bir bulut görüyorlardı. İkincisi ayet-i kerime devamında onlar istiğfarda bulundukları müddetçe Allah onları azap edecek değildir. Değil mi? Bu istiğfar devamlı olacak. Seherler ve sair zaman her zaman insan kendi gafletini düşecek, günahını düşünecek. Allah'ın verdiği nimetlere karşı onu mukabele edememe durumunda Cenab-ı Hakk'a devamlı bir istiğfar halinde olacak. Tirmizi de buyuruyor. Ben aralarından ayrıldığımda Allah'ın azabını önce ikinci eman olarak istiğfarı kıyamete kadar ümmetim yanında bırakıyorum. Yine işaret bir mana veriliyor birinci maddeye. Eğer bir kişinin kalbinde Resul Efendimiz yaşıyorsa, yani bir nefes-i rahmani varsa, daima Resulullah onun yanında, onun bir farkındalığı içindeyse, acaba benim bu halime Allah Resulü yanımda olsa tebessüm eder miydi, üzülür müydü? O halde içinde olursa işaret-i mana o kalbe de azap edilmez buyruluyor. Müminin tevbesinden sevincini bildiriyor hadis-i şerifler. Yine bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala ona her darlıkta bir çıkış, her üzüntüde bir kurtuluş yolu gösterir ve ona ummadığın yerlerden rızık verir. Yine Efendimizin ikazı: "Ey insanlar, Allah'a tövbe edin, ondan af dilin, zira ben ona günde 100 defa tövbe ederim." Efendimiz hiçbir günahı yok. Bir an o gafletimden dolayı tövbe ederim buyuruyor. Tabi en mühim seyyidül istiğfar var. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktini ilâ âhir. Çok mümine bunu sıdk ile, samimiyetle buyruluyor. Bu istiğfarı eğer sabah söylerse, o gün ölürse inşallah samimiyetle söyler. Bir pişmanlıkta affolarak gider. Eğer bunu akşam zikrederse bu istiğfarı, o da inşallah mümin olarak imanla gider Efendimiz buyuruyor. İstiğfarın ehemmiyeti, Hasan Basra'ya 4 kişi geldi. Biri kuraklıktan şikayet etti. "Dua et üstad," dedi, "kuraklık var," dedi. Öbürü, "Üstad, dua etti fakirlikten." Öbürü, "Tarlasını verimsizliğinden." Öbürü, "Çocuğun olmayışından bunu dua et," diye. Onların dördüne de istiğfarı Hasan Basra Hazretleri terk etti. Yanındaki zat dedi ki, "Efendim, bu 4 kişi ayrı ayrı şeylerden dua etti. Hepsine istiğfarı siz terk ettiniz." O zaman Nuh Sûresi 10 ve 12. ayetleri okudu. "Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinden gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınız ve oğullarınız çoğalsın, size bahçeye ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın." Burada en mühim, bir mü'min kendisine temizleyecek. Biz meccanen bir bedel ödemeden Müslüman olarak dünyaya geldik. Cenab-ı Hak sümmele sünne yevmiyizin aninnayım. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacağız. En büyük nimet iman olarak gelmek, Efendimize ümmet olmak. Bunda İbrahim'in farkında olabilme. Farkında olabilmek için de iç âlemin temizlenmesi zaruri. Yani nefsî arzular kalpten çıkacak, ruhani istidatlar kalpte inkişaf edecek. Yani nasıl bir ham meyve ikram edilmez, ham bir gönülle de kemale erişilmez. Onun için bu tezkiye neticesinde iptilalar ve musibetler olacak hayatta. İmtihan çünkü. Hastalıklar, zenginlikler, fakirlikler vesaire, türlü metcezirler, bunlar sabır silahıyla karşılanacak. Unutkanlık zikirle, gözün gördüğü her şeyde kalp Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. İşte zikir zaten bu. Nankörlüğü şükürle, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri daima kul tefekkür halinde olacak. Şükür halinde olacak. Bu sümmelet eline yevmizin aninnayım ayet indiği zaman bir delikanlı geldi. "Ya Resulallah, benim dünyaya hiçbir şeyim yok," dedi. Efendim, "Otur delikanlı," dedi. "Senin gölgelendiğin bir ağaç var mı?" dedi. "Allah sana ihsan etti. Bir ağaç olmasa düşün kainatta. Ayağını bir şey giyiyor musun?" dedi. "Bak, bütün hayvanlarda bir ayakkabı yok. Her yere basıp çıkıyor. Bir soğuk su var mı içtiğin? Sen bunlardan soracaksın," dedi. İsyanı taatle, isyan olmayacak. İbadetlerimize dikkat edilecek. Cemaatle namazımız kılınacak. Muamelat, muaşeret vesaire. Resulullah Efendimizin haliyle hallenmeye gayret edilecek. Cimriliği cömertlikle, Cenab-ı Hak cömert, Rahman, Rahim, kulunda cömert olmasını istiyor. Olabildiği bir cömertlik. Tabi Rasûlullah Efendimiz zirvede. Ebu Zer diyor, şu Uhud dağı diyor, altın olsun, benim onu sevinmem diyor. Niye sevinirim diyor, onu diyor tamamen Allah yolunda infak etmeyi. Borcumu ödemeyi, geri tamamen infak etmeyi. Demek ki infak etmek bir Müslümanın bir lezzet haline gelecek. Hakikaten kendimi düşünce biz infak ettiğim zaman bir lezzet geliyor mu bana? Bir haz duyuyor muyum? Hodgamlığı diğergamlıkla, yani bencillik, fedakarlıkla telafi edilecek. Ben olmayacak, illa kardeşim olacak. Paylaşacaksın. Daha yüksek seviyede kalbin varsa ihsar, kendinden koparıp vereceksin. Riya olmayacak, riyayı ihlas ve tevazu ile. Cenab-ı Hak riya istemiyor. Yani Allah'ın sana verdiği nimete kendini izafe etmeyeceksin. Ya Rabbi sen diyeceksin. Günahları tövbeyle, gafleti tefekkürle, bir tefekkür mevzu. Ağaca bak, ufacık bir çekirdek. Bir yumurtaya bak, nasıl bir hayvan çıkıyor oradan. Hem biliyorsun sen, yemesen kuşun altına kalsa, oradan civciv çıkıyor. Hep ibretler. İnsan nasıl meydana bir yoktan? Bir nutfeden şu cihazlar nasıl teşekkür ediyor? Yani kendine bakacaksın, gafil olmayacaksın. Cenab-ı İnfitar Suresi, ey insan diyor. Seni şekillikten en güzel şekilde birleştiren, Rabbine karşı seni alt eden nedir buyuruyor. Lütfe, alaka vesaire gidiyor. Demek ki birinci merhale, insan iç dünyasını düzeltecek. Cemali sıfatının mazharı olacak kalp. O kalple de emri bil maruf nehi anil münker olacak. Yani baştan kendisine tezkiye etmek suretiyle. Evlatlarına güzel bir numune olacak, akrabasına bir numune olacak, topluma bir numune olacak. Ve emri bil maruf en güzel bir hizmettir. Hizmet nedir? Ruhun gıdasıdır hizmet. Sahibi bu gıdayı aldı, kandı ve bu gıdayı mest oldu. Onun için ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Kayravan'a gitti, Afrika'ya girdi. Nerede bir insan topluluğu var, oraya sefer etti. Uzun yolculuklara çıktı. Yorulmadı, üşenmedi. Gönlünde taşıyarak İslam'ın bayrağını insan olan her tarafa sefer etti. İmanın ilk meyvesi merhamettir. En çok Rahman ve Rahim esması geçiyor. Merhametin tezahürü hizmettir. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın biz kullarını mesul kıldığı en büyük içtimai bir kulluk vazifesidir. Hizmet vicdanlardaki olgunluk durumunu aksettiren en güzel bir aynadır. Diğer ifadeyle müminin vicdanının kartvizitidir. Vicdan nedir? Vecede yecudu vicdanen kendini kendinde bulmaktır. Vicdan bir insanlık haysiyetidir. Bugün maalesef eridi gitti bugün. Onun için bir müminin vicdanı o müminin kartvizitidir. Hizmet nedir? Hizmet nefsin hodgamlığından kurtularak diğergen bir ruhla mahlukat yönelmek suretiyle Allah'ın aranması, Allah rızasının aranmasıdır. Yani hizmet gönülleri ilahi zirvelere ulaştığı ulvi bir basamaktır. Peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler hep hizmet basamak üzerinde yücelmişlerdir. Bahattin Nakşibendi Hazretleri hasta insanlara baktı. Hasta cerrahatli hayvanlara baktı, yolları temizledi. En büyük dereceyi buralarda aldım buyuruyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendi açken açları doyuruyordu. Yani bir yorgunluk olmuyordu. Belki yorgunluk bir lezzet veriyordu, haz veriyordu. Efendimiz bir seferde bir yerde konakladılar. Nafile oruç tutanlar vardı, tutmayanlar vardı. Tutmayanlar su getiriyorlardı. Efendimiz iftar vakti, bugün oruç tutmayanlar daha çok kazandı buyurdu. Çünkü onlar hizmet ediyorlardı. Yani hizmet nafile ibadetin önüne geçiyor. Mevlana diyor ki ibadet ederek ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin göklerde seyredip gezen, dolaşan güneş kesilirsin. Cenab-ı Hak sana gönül ufuklarını açar. Muzdarib'in çilesiyle derinleşen müminin yüreğinde bir mahşer kaynar. O kişinin ızdırabını duyar. O kişinin gönül âlemi bütün mahlukat için alan bir rahmet dergâhıdır. Güneş için ısıtmamak nasıl imkansızsa, yüksek ruhlar için de insanlara acımamak, onlara hizmetten kaçınmak, ızdırap ve çileler karşı duygusuz kalmak öyle imkansızdır. Yani hizmet insanı buyuruyor, gökteki güneşe benzer ki en kutu yerleri bile onunla aydınlanır. Etrafını aydınlattıkça kendisinin nuru artar. Yine buyuruluyor, hizmet insan bir ırmak gibidir. Uzun yollar boyunca insana, hayvanata, ağaca, güle, sümbüle hayat vererek akıp gider. Bu ırmağın varacağı menzil de Cenab-ı Hakk'ın ebedi vuslat deryasıdır. Müminin hali. Kamil ruhlar yine buyuruluyor, ebedi kurtuluşa erebilmek için etrafında eğitim, hizmet ve merhamet ile kurtulacak başka insanlar ararlar. Rabbimizin verdiği her imkanla hizmete koşmak zorunlu. Müminin mazeret aramamalı, aksine hizmeti nimet bilmelidir. Ve ilahi müşahedenin nazarı altında olduğunda idrak etmek zaruri. Yani ivaz garez olmayınca Allah rızası ne olacak? Bir salih kişi ama bir kişiye güzel bir sofra hazırlıyor. Arkadaşı diyor ki bu ama diyor bu kadar güzel sofra hazırlamışsın diye nadir bir sofra. Görmüyor ki diyor yediğini diyor. O salih kişi diyor fakat amanın Hâlık'ı görüyor diyor. Yani kul daima ilahi müşahedenin altında olduğunu idrak içinde olacak. Her halükâ Allah bana hangi imkan verdi? Ben bu imkanı Allah yolunda nasıl hizmet edebilirim? Bunun arayışı içinde olacak. Yusuf Aleyhisselam zindana girdi. İlk düşündü ben namazı nerede kılacağım? Buradaki insanları ben nasıl hidayete davet edeceğim? Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olması düşünülemez. Yine kâmil bir mü'min, başta insan olmayan mahlukattan hiçbirinin sesli ve sessiz feryadına bîgâne kalamaz. Elinden gelen hiçbir şey esirgeyemez ki, hayvanattan da mesulüz. Cenâb-ı Hak onları da bizim için yarattı. İmam Ahmed Kâsânî Hazretleri bir ifadesi var. Dünya diyor, hizmet yeridir. Ahiret ise kurbet, yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise, hizmet nisbetinde olacaktır. Dergâhların ilk dersi hizmettir. İlk dersi kardeşinin eksikliğini telafi etmektir. Efendimizin en başta en büyük derdi hizmet ve tebliğ insanı yetiştirmekti. Yani bir insan mirası arkasına bırakmaktı. Efendim muhacirleri çok severdi. Ensarı çok sever, en çok suffe eshabı ile meşgul olurdu. Onları hal ve gönül ile terbiye ederdi. Çünkü onlar İslam'ı ufukları tebliğ edecek yetişmiş kâmil müminlerden olacaklardı. Ebu Talha diyor, bir gün Rasûlullah Efendimiz'in ayakta durmuş, Eshâb-ı Suffa'ya Kur'an öğrettiğini gördüm diyor. O diyor, Rasûlullah Efendimiz'in açlıktan iki büküm olarak beni doğrultmak için karnına taş bağlamıştı buyurdu. Suffa Eshâb'ı, çoğu kimsesiz, evsiz, garip, fakir kimselerdi. İman talebeleriydi. Onlara kitap, defter, zahiri bir eğitim değil, kalpten kalbe, hal ve gönül terbiyesi aldılar Rasûlullah Efendimiz'den. Ve bu ihlas, takva onlara rakik bir gönlüne sahip oldular. Her ayet inince tatbikata geçirdiler. Mesela infak ayetleri inmeye başlayınca kendileri muhtaçtı çok. Yani muhtaç oldukları dağlar için odun kestiler. Medine çağrını sattılar, Allah Resulü'nün önüne koydular. Yani ben çıplağım, ben muhtacım. Ben muafım demediler. Her ayetin muhtevasının şumulüne girmenin gayreti içinde oldular. Hizmetin ehemmiyetini Efendimiz muhtelif vesile buyuruyor. Ayette de şöyle buyuruyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğünde mene bir topluluk bulunsun. İşte bu onlar kutsuya eren kimselerdir. Yine diğer bir ayette siz insanların içinden ortaya çıkan en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emrederek kötülükten men edersiniz. Bu da çok ibretli bir hadis-i şerif. Allah meleklerden birine falan şehri halkın üzerine çevir diye vahyetti. Melek orada bir kulun var. Sana bir kez göz açıncaya kadar bile isyan etmedi dedi. Cenab-ı Hak şehri onun da diğerlerinin üzerine çevir. Çünkü onun yüzü diğerine yaptığı fenalıklar karşısında bir an bile olsun değişmedi. Üzülmedi onlara. Allah için onları buğz etmedi buyurdu. Onun için bugün çok mühim. Gücün varsa elinle. Elinde gücün yoksa dilinle. Dilinde yoksa kalbinle buğz buyuruluyor. Davud Aleyhisselam zamanında cumartesi günü balık tutmak yasaktı. Yani dünyalı meşgul olmak yasaktı. Fakat kalbinde nifak alameti bulunanlar bu ay tevil ediyorlardı. Bugün şeylerin yaptığı gibi tarihçilerin. Biz de balığı tutarız, pazar günü yeriz diyorlar. Müminler ikiye ayrıldı. bir kızın biz bundan tebliğ edelim, mesuliyetten kurtulalım. Öbür grup dedi ki, yok dedi, bunları tebliğ etmenin faydası olmaz. Bundan tebliğ geçmiştir dedi. O tebliğ geçmişse tebliğ etmeyenlerin başına bir ceza geldi. Tebliğ edenler kurtuldu. Tabii tebliğ etmenin de bir usulü var, bir yöntemi var. Yine hadis-i şerif Zeynep binti Cahş buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler olduğu halde, yani salihler olduğu halde helak olur muyuz? Efendim kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet buyurdu. Yani normal bir araba giderken arıza yapsa kenara çekersin. Fakat rampada arıza yapsa o zaman çok daha güç lazım. Bugün ferdi durumdan içtimai durumu daha ehemmiyetli. Bir anne mesela, anne vazifesi evladına süt vermektir. Fakat yangın çıksa ben süte devam edeyim diyemez. Bir kova alacak, o kovayla yangını söndürmeye çalışacak. Aksi halde kendisi de yanar, evladı da yanar. Yani bugün boş vakit yok. Evladından başla, akrabadan başla, daire daire duruma göre gideceksin. Yine Efendimiz buyuruyor, İsrailoğulları arasında dinden sonra ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar, baksana Allah'tan kork, yapmakta olduğun şeyi terk et der. Çünkü bu yaptığın sana helal değildir der. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamı tekrar karşılar, kendisi yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten, birlikte olmaktan çekinmezdi. İsrailoğlu işlerinde kötülükleri işten mani olmuyorlar. Gücü yetenler iyiliği emir, kötülükten nehi vazifesini yapmıyorlardı. Halbuki kötülükten mani olmak onlara farz kılınmıştı. İnsana ehemmiyet. Hasan Nedvi Hazretleri vardı, vefat etti. Hindistanlı büyük allame. Tahmin ederim 40 sene evvel İstanbul'a geldi. O zaman sokaklara yazılar yazılıyor vesaire oluyor. 80 veyahut da daha o yıllarda. Ona bir soru sordu Hasan Nedvi Hazretleri'ne. Ne tavsiye edersiniz dedi. Dedi ki, bakın size bir misal vereyim dedi. Hindistan'da dedi, Ekber Şah vardı dedi. Bu müşrik bir adam dedi. Dinleri birleştirmeye kalkıyordu dedi. Müslümanlar diyor, bak size ben yol göstereceğim. Sahtekarlık gösterdi. Havli havalarına olmadan zekatlarınızı karınıza devre, karısı size devresin. Onunla zekattan kurtulursunuz. Öbürüne diyordu, ben sığır yemeyi yasak ettim diyordu Hindularda. Öbürüne bilmem ne diyor. Böyle dinleri birleştirip acayip bir ifsat hareketi başlatmıştı. Bir geniş bir halkası vardı. İmam-ı Rabbani ise onunla hiç mücadeleye girmedi. Ekber Şah'ın halkası büyüktü, İmam Rabbani'nin halkası ufaktı. İmam Rabbani Hazretleri devamlı insan yetiştirmeye çalıştı. Öyle bir çalıştı ki Ekber Şah'ın dairesi ufaldı, İmam Rabbani Hazretleri'nin halkası büyüdü. Ekber Şah'ın torunu da Alemgir Sultan da İmam Rabbani Hazretleri'nin talebesi oldu. Onun için en mühim Resulullah Efendimiz örnek, Eshab-ı Suffa insan yetiştirme günümüz. Yani keyfiyette insanın varsa varsın, yoksa yoksun. Vazifelerimiz. Allah Resulü'nün tebliğ gayretini örnek almamız lazım. Efendimizin tebliğ hizmetinde bulunacak insanları nasıl eğittiğine dikkat etmemiz lazım. Nasıl Efendimiz tebliğ ederdi? Burası çok mühim. Bir defa Eshâb-ı Suffa'nın problemlerini çözerdi. Demek ki nasıl tebliğ edeceğiz? Eğer aç varsa o aç kimseyi doyuracaksın. Çıplak varsa giydireceksin. Hasta varsa hastalığına ilgilendireceksin. Çünkü insan ihsana mağluptur. Ondan tebliğ edeceksin. O sana itimat edecek. Efendimiz bu şekilde yetiştiriyordu. Efendimize ganimetler gelirdi. Ayşe validemiz evde hiçbir şey kalmazdı diyor. Onları dağıtmaktan, açları doyurmaktan haz duyardı. O hazla doyardı. Böyle bir Efendimiz'in eğitiminin neticesinde, mesela Abdullah bin Mesud diyor ki, yediklerimiz lokmanın tesbihini işitecek kıvama geldik diyordu. Halid bin Velid radıyallahu anh, ben niye acizler gibi yatakta ölüyorum diyordu. Ne kusurum var ki Allah beni yatakta öldürüyor diyordu. Nasıl bir... Bunları Efendimiz ilimle ve hal ile donattı. Hangi ilim? Kur'an ilmiyle. Ve hal ile donattı. Onu krallara gönderdi. Ona öyle şuurlanmış, öyle donanmışlardı ki en bir marufa gidebilmeyin canlarına bir minnet sayıyorlardı. 120 bin sahabi vardı veda haccında. Mekke mükerreme, Medine'de metfun, gömülü 20 bin sahabi yok. Hepsi dünyayı dağıldı. Allah'ın verdiği bu İslam nimetini tebliğ etmek. Cafer bin Ebi Talib 13 sene Habeşistan'da kaldı. O beldede layıkıyla İslam'ı yaymadan dönmedi. Döndüğü zaman da 13 sene sonra Efendimiz Cafer dedi, bugün Hayber'in fethiyle mi yoksa senin gelmene mi sevineyim dedi. Bana ne kadar çok benziyorsun dedi. O da dönmeye başladı kendinden geçerek. Emevi halifesi Yezid Ukbe bin Nafi'yi Afrika'ya gönderdi. O Keyravan'ı zapt etti. Ya Rabbi de önüme koca bir deniz çıktı, daha öteye gidemiyorum dedi. Velhâsıl bu sayıları saymakla bitiremeyiz. Yine Ya Rabbi dedi, bu deniz olmasaydı senin yolun cihat edilir, önündeki beldede ilerlemeye devam ederdim dedi. Ukbe bin Nafi. Uhud Harbi'nde çarpışma kızıştığı zaman Rasûlullah Efendimiz eline bir kılıç alarak, bu kılıcın kim hakkını verir dedi. Dücâne, Yâ Rasûl bana ver dedi. Onun hakkı nedir dedi. Bu hakkı dedi, onu da eğirip bükünceye kadar düşmanla vuruşmandır dedi. Ebu Dücâne aldı ve hakkını verdi. Şimdi bu Ebu Dücâne'nin aldığı kılıç kıyamete kadar devam ediyor. Yani nedir bu kılıç? Fedakarlıktır. Yine Efendimizin baktığımız zaman mescitte toprak taşıyan bir kişi Efendimize rastlayınca ona ey Allah'ın olsun müsaade buyurun kerpiçleri ben taşıyayım dedi. Yani yok dedi sen git başka bir tane ol zira sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin. Demek ki kişi burada kendi mesuliyetini idrak edecek. Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek. Yani sen dedi benden daha muhtaç değilsin dedi. Yine bu Bedre giderken 313 kişi bir deveyi 3 kişi kullanıyordu. Hazreti Ali Ebu Lübabe Efendimize bir deve düştü. Hazreti Ali ile Ebu Lübabe "Ya Resulallah siz deveyi binin biz yürürüz." dediler. "Yok." dedi efendim. "Sırayla bineceğiz." dediler. "Siz benden daha tahammüllü değilsiniz." buyurdu. Yani Efendimiz daima hizmetle bir örnek olma durumundaydı. Yine mescidi temizleyen siyah bir hanım göremedi efendim. "Nerede?" dedi. "Vefat etti efendim." dediler. "Niye haber vermediniz?" dedi. O siyah hanım kumları yıkar, temizlerdi. O zaman tabii seccadeler kumdandı. Demek ki hizmet eden Efendimiz bu kadar bir ehemmiyet veriyor. O zaman bana kabrini gösterin dedi. Kabrine gitti, dua etti Efendimiz. Yine Câbir diyor, Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında arkadan yürür. Güçlük çeken zayıflar yardımcı olur, onları terkisine bindirip onları dua ederdi. Teselli ederdi. Giderken önde, dönüşte arkadan gelirdi. Yani Efendimizin de dehşetli bir vicdani bir durumu. Efendim buyuruyor, bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir miras. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Demek ki borç ve yetimler, yetimler dullar, ona miras. Nasıl para bir miras, mal miras? Demek ki manen onlar yetimler, garipler, kimsizler de bir miras. O miras hakkını verebilmek. Yani muhtaç olanlar muhtaç olmayınca ilahi bir emanet ve kıyamet mesuliyeti olduğunun bir mümin idraki içinde olmuş olacak. Yine Efendimiz buyuruyor, Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarını birini giderir. Yani Efendimizin hayatına baktığımız zaman o sıkıntı bulunanlara derman olmak. İbn Abbas anlatıyor. Ravza'dayken Ramazan'ın sonunda itikaftaydı. İtikaftayken bir zayıf bir insan görüyor, yanına oturuyor, mahzun mahzun duruyor. Diyor ki İbn Abbas, "Kardeşim senin bir derdin var." diyor. "Efendim," diyor, "borcum var, ödeyemiyorum." diyor. "Peki sana yardımcı olmamı ister misin?" diyor. "Memnun olurum," diyor, "olursa." diyor. Ayakkabısını alıyor, mescitten çıkarken o borçlu mahzun insan diyor ki, "Siz itikaftasınız, unuttunuz herhalde." diyor. Çünkü itikafta malum çıkmak yasaktır. Dönüyor, Efendimiz'in kabrini gösteriyor. Daha içimizden yeni vefat eden şu Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki, kim bir kardeşinin ciddi bir ihtiyacını eğer ifa ederse, bertaraf ederse, şu kadar itikaftan daha ötedir. Bugün de bu en mühim. Yani çünkü hakikaten günümüz öyle bir gün oldu ki televizyon, internet vesaire tesiriyle başka dünyalar tercih edilmeye başlandı. Bugün en mühim cihat o. Yani kalplerin cihadı, kalpleri fethetme. Hidayete vesile olma. İrşad bekleyen irşad edebilme. Yine Efendimiz buyuruyor, kim kardeşiyle birlikte onun ihtiyacını görmek için yürür, o ihtiyacı karşılarsa Allah Teala insanın ayaklarını kaydığı gün onun ayağını sabit tutar. Fakat bu ihtiyaç meşru bir ihtiyaç olacak. Borç meşru bir borç olacak. Yani gayri meşru bir borcu var, o olmaz. Cenab-ı Hak nasip eder bu hadis-i şerifin şumuluyla. Efendim bu insanların öyleleri vardır ki onlar hayra anahtar, şerre kilittirler. Öyleleri vardır ki şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarları verdiği kimseler ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarları ellerine verdiği kimselere yazıklar olsun buyuruyor. Demek ki inşallah Cenab-ı Hak hayra anahtar olmayı, şerre kilit olmayı cümlemize Cenab-ı Hak nasip eyler. Sâd-ı Şirazi de hizmeti nimet bilenler için şöyle ifade eder. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Zira Allah Teâlâ lütuf ve ihsanını boş bırakmadı. Padişaha hizmet eden ona minnet yükleyemez. Belki seni hizmet yoluna istihdam ettiği için sen Cenab-ı Hakk'a minnettar ol. Yani ben yapıyorum değil. Elham ya Rabbi sana şükürler olsun bana bu hizmeti ihsan ettin. Ebu'l-Hasan Harkani buyuruyor, en büyük keramet, yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah'ın mahlukatına hizmet etmektir. Kendisi diyor ki, Orta Asya tarif ediyor, şuradan şuraya kadar diyor olan yer diyor, bir kişinin, bir mü'minin ayağına diken batsa, o diyor, benim ayağıma batmıştır diyor. Ayağına bir taş takılsa diyor, o taş diyor, bana gelmiştir diyor. Yine Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri, hizmet insanı karşılaştığı tehlike ve güçlükler sebebiyle yılmamalı. Bilakis daha çok kuvvet bulmalıdır. Zira bir zaferin değeri, ona ulaşmak için katlanılan zahmetler nispetindedir. Bizzat bir talebesine bir yere gönderiyor tebliğ etmek için. O da oraya gidiyor, mektup yazıyor. Diyor, efendim diyor, burada diyor, öyle insanlar çok diyor, şey avam diyor. Peki diyor, anlayacak kimse yok diyor. Döneyim mi diyor, yok dönme diyor. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın oğlum diyor. Yani onun çilesini çekeceksin, kendini yetiştireceksin. Allah'a iman, Rasûlullah Efendimiz'e muhabbet ve iman. Muhabbet ise ispat ister. Gerçek muhabbetin kanıtı fedakarlıktır. Zira fedakarlığın kadar muhabbetinde samimisin demektir. İnsan en büyük bedeli muhabbeti uğruna öder. Nasıl sahâbî gidiyordu? Emret ya Resulallah diyordu. Cellatların kelle uçan cellatların yanında Efendimizin mektubunu okuyordu. Yani insan en büyük bedelleri muhabbeti uğruna öder. Muhabbeti samimiyetin alameti, sevilen uğruna girilen risk, yapılan fedakarlık, katılan zorluklardır. Yani kendi rahatından, imkanlarından, menfaatinden vazgeçmektir. Gerçek manada seven biri sevdiğine fedakarlıkta bulunmayı asla bir zahmet, külfet, mihnet olarak görmez. Bilakis tarifsiz bir zevk, hakiki saadet olarak telakki eder, sevdiği uğruna canını bile verse, bunu az görür. İşte sahibi böyleydi. Onun için öyle bir Efendimiz'in gönlü muhabbetle doldu ki, onun için yâ Rasûl emret diyor, yeter ki Allah Rasûlü'nün gönlünde bir yeri olsun. Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim yağmur gibidir. Başı mı, sonu mu hayırdır bilinmez buyuruluyor. Yani şimdi herhalde Allah alem sonundayız. Yani demek ki bugün bir yağmur damlası olabilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Hudutlarda çalışanlara, tehlike yerlerde çalışanlara devlet prim verir, mahrumiyet primi. Cenab-ı Hak da bu irşat için, insanların İslam'ı tebliğ için bugün katlanılan zahmetlere de Cenab-ı Hak mahrumiyet primi inşallah ihsan edecek. Eyyûb el-Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında İstanbul'a kadar geliyor. Neyle geliyor? Kendinize tehlike atmayın ayet-i kerimenin şumulüne. Onun şeyi için İstanbul'a kadar geliyor 80 küsur yaşında. Ümmetin bir yağmura benzer, önü mü sonu mu hayırdır bilinmez. O halde düşünmemiz lazım. Bizler bu bereketli yağmur bir rahmet damlası olabilmek için bugün ne kadar gayret göstereceğiz? Peygamber Efendimize ne kadar hayırlı ümmet olabiliyoruz. Halimiz nece bir rahmet ümmeti manzarası sergiliyor. Resulullah Efendimiz özledim buyurdu. Ahir zamanın kardeşlerinden olabilme idealine yaşır bir istikametimiz var mı? Yani gerçek efendim yakınlığımız onunla bir halimiz ölçüsündedir. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin el meru me'men ehabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifin muhtevası içinde hayatımızın geçirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Zamanı şerlerinden muhafaza buyursun. Olan hadiselerden ibret almayı, ders almayı nasip eylesin. Depremlerden vesaire. Bu soruda çok soru burada ölen nedir diye. Üç şey var burada. Eğer ölen bu bulaşıcı hastalıklardan, virüslerden. Eğer mümin kişi ise hadis-i şerifte şehit sevabı diye bildiriyor. Eğer bir gafil fakat mümin kimse de bir ikaz, eğer işin dışında bir kimseydi, onun içinde bir kahr-ı ilahi olduğu bildiriliyor. Allah cümlemize inşallah değişen ikazlardan ibret almayı nasip eylesin. Lillahi Teâlâ'l-Fâtiha.